Ayrım 15, Huzursuz Hayaletler, Glen Mead, sayfa 154, 37. bölüm. Bu büyük bir tabanca Vera, aklıma söyleyecek başka bir şey gelmemişti, üstelik doğruydu, elindeki tabanca kocamandı. Smith Wesson 500'lük, böyle bir tabancayla kayı bile indirebilirsin. Ayı mı demek istedin? Evet ya, haydi devam et, alayı sürdür ama unutma tabanca benim elimde. Doğruydu, üstelik Vera olanları hiç de komik bulmuş gibi durmuyordu. Çenesiyle DJ'yi işaret etti. Çocukları kuzen Ruth'la bıraktım. Kızarmış tavuklarını yemediler diye hala sızlanıyorlar. Dokunma, sızlansınlar. Çıkmadan önce arabasına baktım. Torpido gözünde tabancası var. Arabamı açıp eşyalarımı mı karıştırdın? Bu yaptığın yasaya aykırı. Sen konuşamazsın, onun için ağzını kapat. Haneye tecavüz ettin bayan. Beni içeri sen çağırdın. Öyle mi? Peki ben seni vurunca polisler bunu nasıl bilecek? Sanki içeri zorla girmişsin gibi. Ev basma. Bizi o kadar da salak sanıyorsan tekrar düşün derim. Hayır ama sanırım çocukların tanık olduğunu unutuyorsun. Tabii eğer onları da öldürmek niyetinde değilsen. Düş mü görüyordum yoksa Vera hafiften sırıtıyor muydu? Beni kışkırtmaya mı çalışıyorsun? Onlara ne söylersek onu derler. Kadını anne babalıktan yana tam not aldığınız cinsinden bir cevapla daha da kızdırmak istemedim. Vera dokundurmadan hoşlanacak birine benzemiyordu. Bu tabancayı bana doğrultman gerçekten gerekiyor mu? Kendi evimde istediğim yere doğrultırım. Ailemi taciz ediyorsun bayan. DJ sana vazgeç dedi, sen hala ayaklarına basıyorsun. Hiç dinlemiyorsun değil mi? Galiba o lastiklerini patlatsam iyi olacak. O zaman ta I-75'e kadar yürümek zorunda kalırsın. Nasıl hoşuna gider miydi? Vera yürümek kelimesini sanki yümek gibi söylüyordu. Yine de buna hiç değinmedim. DJ protez bacağını uzanıp taktı. Ayağa kalkarken devrilecek gibi olunca dengesini bulmak için koltuğuna dayandı. Ver şu tabancayı bana. Sesinden gergin olduğu anlaşılıyordu. Vera tabancasını ona uzattı, tabancayı kaptı, yüzünde dişi eksik bir sırıtışla topallayarak yanıma geldi. Vera bazen ne der biliyor musun?
Tahminde bile bulunamam.
Irak'ta başıma gelenlerden sonra kafamın biraz hoşlaştığını söyler. Ağzımı kapalı tuttum, DJ topallayarak daha da yaklaştı. Sinirlendiğim zaman akla gelebilecek her şeyi yapabileceğimi söyler. Arada bir delirdiğimi söyler, sanırım haklı. Peki beni gerçekten sinirlendiren nedir, onu biliyor musun?
Yani öyle bir listeniz mi var?
Evet, kısa bir liste. Meraklı tazeler. Namlunun ucu yaklaştı, burnuma dokundu. Soğuktu ve eski kordit kokuyordu. Sonra namluyu dudaklarıma, boynuma değdirdi. Sağ göğsüme dokunana kadar indi. Yüzündeki sırıtış hiç kaybolmamıştı.
Geldiğim yerde buna cinsel saldırı denir DJ.
Ya, burada denmiyor. Kaldı ki burada Vera dışında tanığın yok. Vera da bir şey görmedi. Senin yerinde olsam hiç durmaz giderdim. Ben balatayı sıyırıp duvarları taramaya başlamadan.
Buraya neden geldiğimi gerçekten biliyorsunuz değil mi?
Evet, televizyonda o uçakla ilgili haberleri gördüm. Onunla ilgili olmalı diye düşünüyorum.
Bunu nereden çıkardınız?
DJ ağzını sımsıkı kapadı, sanki istediğinden fazlasını söylemiş, sonra da pişman olmuştu. Konuyu daha fazla sürdürmedim.
Irak'ta Kyle'ın da katıldığı o olayda olanları biliyorsunuz. Siz de oradaydınız, öyle değil mi?
Bunu da nereden çıkardın?
Yüzünüzden belli. Üstelik biri anlattı.
Kim?
Kocam.
Yalandı ama bu işi tam yapmakta ve DJ'den bir şeyler koparmakta kararlıydım. Hiç kılı bile kıpırdamadı. Bir annelik anlayışı yaratmak ya da yüreklerini etkilemek niyetiyle Vera'ya baktım.
DJ haklı dedim. Buraya o uçak kazası için geldim. Kocam 8 yıl önce 2 çocuğumuzla birlikte kayboldu. Şimdi de ölmediği anlaşılıyor. Çocuklarımın da ölmediğini umuyorum. Sizler bana yardım edebilirsiniz. Bana bazı bilgiler gerekiyor. Kocamın neden eve gelmediğini anlamam gerekiyor.
Bir tepki bekledim. Ne DJ'in ne de Vera'nın yüzünde öyle bir tepki vardı. Her ikisinin de gözleri çelik gibiydi.
Çocuklarını kaybetmek nasıl bir duygudur bilir misin Vera?
Hayır ama birileri Elvis'i birkaç aylığına alsa harika olurdu. Gider teşekkür ederdim.
Yaklaştı, sesinde tehditkar bir tınıyla.
Bizi rahat bırakman gerekiyor diye fısıldadı.
Şimdiye kadar söylediklerinin dışında DJ'in sana anlatacağı başka hiçbir şey yok, anlaşıldı mı?
Ailemi kaybettim.
Bana daha önce de söyledin ama yanlış kapıyı çalıyorsun.
Bana sadece bildiklerinizi söyleyin, hemen giderim.
Zaten gidiyordun. Senin sorunun yanlış adama çattın. Kocan hakkında bildiğin fazla bir şey yok. Belki de babanla konuşsan daha iyi olur. Bu soruları ona sor.
Ben size soruyorum.
Ben de defol git diyorum. Sırnaşıklık, öyle mi? Söyledim sana, git babana sor. Bu sohbet burada bitti.
Vera Smith Wesson'ı DJ'den geri alıp iki eliyle kavradı. Gümüş rengi ağır namluyu çeneme dayayıp cildime sertçe bastırdı.
Şimdi git. Kapıdan hızla çıkmanı görmek istiyorum.
Kapıya doğru yürüdüm, bekledim, arkama baktım. Bir şey söylemeye kalktım. Son bir kez denemek istedim ama Vera benden hızlıydı. Yüzü bir çelik kapı gibi kapanıverdi.
Bir daha da buraya dönmeye kalkma, duydun mu? Ya da önceden bir ambulansla anlaş.
38. Bölüm. Eve dönerken kendimi her zamankinden daha umutsuz, daha şaşkın hissediyordum. DJ neden böylesine ketum davranıyordu? Kimi ya da neyi koruyordu? Onun ve karısının bir iki tahtasının eksik olduğu kesindi. Yine de işin içinde çok daha fazlası olduğundan emindim. Ama ne? En ufak bir fikrim yoktu. Beni rahatsız eden bir şey daha vardı. Vera babana sor demişti. Ne demek istiyordu? Yarım saat kadar sonra eyaletler arası karayolundayken o metalik gri minibüsü çok arkamda bir yerde görür gibi oldum. Öteki dört çekerden eser yoktu. İsteyerek yavaşladım, yolun kenarına çekip durdum ve arka camdan bakmak için koltuğumda döndüm. Minibüsün yanımdan geçmekten başka bir seçeneği yoktu. Yan camlar renkliydi ama sürücüyü görebildim. Yabancı, Arap ya da Meksikalı gibiydi ama emin değildim. Arabama bakmadan bütün dikkatini önündeki yola vererek çekip gitti. Motoru yeniden çalıştırıp yola çıktım, minibüsün peşine takıldım. Arka plakası okunamayacak kadar çamurluydu. İki kavşak sonra otoyoldan çıktı. Bir ara izlemeyi düşündüm, sonra bunun saçma olacağına karar verdim. Yoksa keçileri mi kaçırıyordum? Geri kalan bütün yol boyunca gözümü dikiz aynasından ayırmadım. Ama ne minibüs ne de dört çeker bir daha göründü. Nissan'ı araba yolunda durdurunca süveterle kapüşonu alıp arka verandaya yürüdüm. Arka kapının önünde çınlamaları bütün bahçeye yayılan pirinç rüzgar çanlarının yanından geçtim. Anahtarı kilide sokup çevirdim. İçeri girince ilk iş olarak mutfaktaki saate baktım. 12:05 geçiyordu. Jack saat 2'de arayacağını söylemişti. Demek önümde 2 saatten biraz daha az zaman vardı. Endişenin, kaygının ve mutlak şaşkınlığın çıldırtacağı 2 saat. Daha da kötüsü Amy ve Sean'ı aklımdan bir saniye bile çıkaramıyordum. Şimdi kim bilir ne kadar büyüdüler, beni hatırlayacaklar mı? O 8 uzun yıl boyunca nelerden geçtiler? Benim sevgimin yerine kim ya da ne aldı? Kendi kendimi çıldırtıyordum. Gözüm köşedeki çalışma masama takıldı. En az bir haftadır tek bir kelime yazmamıştım. Şu anda bir daha asla bir şey yazamayacakmışım gibi geliyordu. En ufak bir hevesim yoktu. Umutsuzluk içinde bir mutfak iskemlesi çektim, masanın başına oturdum, başımı kollarıma dayadım, süveterle kapüşon yanı başımdaydı. Yüksek sesle ağlamak, umutsuzluğumu haykırmak istiyordum. Sonunda başımı kaldırdığım zaman bakışlarım pencerenin ötesine, müştemilata dikildi, kaşlarım çatıldı. Hayal mi görmeye başlıyordum? Kapıya ve çerçeveye çakılı iki parmak eninde ve dört karış uzunluğundaki o üç tahtayı görmeye alışmıştım. Oysa birisi kapıyı açmak için sökmek istemiş gibi o tahtalardan biri çivilerinden sallanıyordu. 38'liyim, hala arabanın torpido gözündeydi. Ama mutfakta babamın çiftesi vardı. Kalktım, kiler kapısını açıp çifteyi çıkardım. Ahşap kundağının cilası solmuş eski bir pompalı Remington. Babam genellikle çifteyi dolu tutardı. Pompanın kolunu biraz kaydırınca yatakta fişek olmadığını ama emniyet mandalının açık olduğunu gördüm. Çifteyi elime alarak arka verandadan dışarıya çıktım, müştemilata baktım. Tahta parçası gerçekten de çivisinden sarkıyordu. 10 adım kadar attıktan sonra müştemilatın avlusunda gözüme bir şey çarptı. Paslanmış, atılmış bir keser.
Keseri daha önce babamın samanlıktaki atölyesinde görmüştüm. Bir şeyler onarırken bu keseri kullanırdı, yüreğimin hızlandığını hissettim. Dikkatle müştemilatın verandasına çıktım. Yanlış görmemiştim. İkiye dört tahtalardan biri hala çaktığım iki çivinin ucunda sallanıyor. Öteki iki tahtada birileri çivilerinden sökmeye çalışmış ya da çıkarıp yeniden yerlerine çivilemiş gibi duruyordu. Kim yapmış olabilirdi? Babam asla böyle bir şeye kalkışmazdı. Sanki biri eve zorla girmeye çalışmış gibi görünüyordu. Verandada bir adım daha attım, ayağımın altındaki tahta gıcırdadı. Kulak kabarttım ama müştemilatın içinden bir ses gelmedi. Elimi kapının tokmağına koyup çevirdim. Kilitli değildi. Oysa kapıyı kilitlemiştim. Daha dikkatle baktığım zaman kilidin çevresindeki ahşapla kapı kasasının bazı yerlerinde izlerle çizikler gördüm. Birileri kilide zorlamıştı. Burada haneye tecavüz pek görülmez. Tennessee'de herkesin tabancası vardır. Tabanca olması hırsızlığı önlemese de azalttığı kesindir. Hırsızlar zahmetlerinin karşılığını çamdan yapılmış bir sandık olarak almaktan pek hoşlanmaz. İçeride kimse var mı diye seslendim. Sessizlik. İçeride kim varsa hemen çıksın, elimde tabanca var. Yine sessizlik. Bir elimde hala tüfek, ötekiyle keseri aldım ve kalan iki tahtanın altına sıkıştırdım. Kapının kasasındaki ikiye dört tahtalardan birini kanırtıp sökerken çiviler gıcırdayıp eğrildi. Artık kapıyı açabilirdim. Yüreğim endişeyle çarpıyor, yüzümü sanki kuvvetli bir korku tokatlıyordu. 6 yıldan da fazla, müştemilata son adım atmamdan bu yana 6 yıldan fazla zaman geçmişti. O son sefer öylesine etkilenmiştim ki haftalar boyunca kendime gelememiştim. Gözüm kapının en yakınındaki pencereye takıldı. Sineklikle cam arasındaki boşlukta ölü sinek kalıntılarından siyah lekelerle dolu bir örümcek ağı gördüm. Babam arada bir gündelikçisi Mrs. Bridges'ı müştemilatın tozunu alıp temizlemeye gönderirdi. Önce tahtaları söküp kadını içeriye alır, iş bittikten sonra da tahtaları yeniden yerlerine çakardı. Kadının son temizliğinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmalı diye düşündüm. Kendimi zorlayarak kapının tokmağını kavradım, çevirip ittim, kapı tozlu bir gıcırtıyla içeriye doğru açıldı. İlk şoku o an yaşadım. 39. Bölüm. Müştemilat yağmalanmıştı. Çekmeceler açık, kişisel eşyalar yerlerde. Jack'le film izlerken oturduğumuz toprak renkli kadife kanepenin minderleri sağa sola fırlatılmıştı. Kanepenin kumaşı içi boşaltılmış bir hayvan gibi yer yer yarılmıştı. Beyaz polyester dolgu kırkılmış yün gibi her yeri kaplıyordu. Soluğumu boşalttım, bir elimde çifte, diğeriyle ağzımı kapattım. Eski televizyonumuz tozla kaplı hala yerindeydi. Onun altında duran DVD oynatıcı da öyle. Eve kim girmişse amacı elektronik eşya çalmak değildi anlaşılan. Bazen hırsızların soygun sırasında ev sahibinin eşyaları üzerine dışkıladığını Courtney'den, onun suç mahalli incelemelerinden çıkardığı sonuçlardan öğrenmiştim. Bunun illa evin sahibine duydukları kaba küçümsemeden kaynaklanması gerekmez. Nedeni hırsızlık sırasında yaşadıkları ilkel korku da olabilir. Pantolonlarını indirenler genellikle çocuklar ya da yeni yetmelerdir. Oysa bu soygunun genç suçlularca yapıldığını gösterecek hiçbir ipucuna rastlamadım. Ne kadar çağ dışı olursa olsun televizyonla DVD oynatıcıyı alıp götürmeleri gerekirdi. Bilgisayar oyunlarında ekran olarak kullanmak için de olsa eski bir televizyona 1-2 papel verecek biri nasıl olsa bulunurdu. Müştemilat Jack'in kaybolmasından yaklaşık 3 ay sonra soyulduğunda da böyle bir şey olmamıştı. Görünürde çalınan hiçbir şey yoktu. Hırsız adayı babamın dikkatinden korkmuş olmalıydı. Ondan sonra müştemilatın kapısını kilitledik, babam araba yoluna bir alarm kurdu, bir de köpek aldık. Köpek 1 yıl sonra kaçıp bir daha dönmedi. Araba yolundaki alarm çoğu zaman pilleri boşaldığı için çalmaya başladı. Şimdi ise karışıklığın içinde gezerken gözüme Amy ve Sean'ın eski oyuncaklarından bazıları ilişti. Kutusunda bir Lego helikopter takımı, Amy'nin gözdesi sarı bir Teletubbies bebek, içindeki dolgu bile boşaltılmıştı. Göğsüme bir bıçak saplanmış gibi nefes almakta zorlanıyordum. Bir türbe kadar kutsal yere tecavüz etmek. Evet, kabul ediyorum, burası bir türbeydi. Ne kadar deliliğin sınırında görünürsem görüneyim, bir türbem vardı. Ruhunuzun durumuna ve gücüne bağlı olarak türbeler ya ıstırabınızı azaltabilir ya da ölümsüzleştirir. Benim için kocam ve çocuklarımla yaşadığım günlerdeki gibi müştemilatın orada olduğunu bilmek buruk bir teselli oluyordu. Orada hala geçmişimden kalma elle tutulur bir şey, ne zaman istersem dokunabileceğim, hissedebileceğim, görüp koklayabileceğim bir şey vardı. Çoğu zaman beni ürkütüyor olsa da, şimdi ise kendimi bütünüyle altında kalmış hissediyordum. Kutsal gördüğüm bir şey kirletilmiş gibi. Burası benim mülkümdü ve tecavüze uğramıştı. Elime bir minder alıp öksürdüm, toz etkisini göstermeye başlıyordu. Minderi yere bıraktım. Merdivenin dibinde devrilmiş bir köşe dolabı vardı. Kağıtlar çevreye dağılmış, bazı eski CD'lerle birlikte basamaklara da yayılmıştı. İzler yukarıyı, sahanlığı işaret ediyordu. Çifteyi sıkıca kavrayarak basamakları tırmanmaya koyuldum. 40. Bölüm. Sahanlıkta durup etrafıma bakındım. Müştemilatın tavanı yüksek değildi. Fransız görünüşlü yarım bir kırık çatısı vardı ve 3 yatak odasında tavanın alçak olduğu yerlere kapaklı dolaplar yerleştirilmişti. Dolap kapaklarının hepsi açıktı. İçlerine tıkıştırılmış bütün eski giysiler ve Jack'in olağanüstü bir durumda ihtiyaç duyacağımız her türlü kaçma donanımını sakladığı 2 kutu görünüyordu. Jack bir çeşit istifçiydi. Silah fuarlarından ilk yardım çantaları, su arıtıcısı ve acil durum kumanyaları gibi hayatta kalma donanımı, haritalar, pusulalar, fenerler satın alırdı. Evin şurasına burasına en az bir düzine el feneri saklamış olmalıydı. O fuarlarda silah yanlısı matrak posterler almaktan da hoşlanırdı. En sevdiklerinden birini de bir dolap kapağına yapıştırmıştı. O posterde tüfekli tabancalı, armaları fişek dolu bir grup atlı kızılderili görünüyordu. Altında da bir metin: "Bütün silahlarınızı teslim edin. Sizinle biz ilgileniriz. İmza hükümet." Jack bu postere bakıp gülerdi. "Kendinden başka hiç kimseye güvenme. Her daim hazırlıklı ol." Bu onun ordu günlerinden beri benimsediği slogandı. Sevdiği bir başka cümle de şöyleydi: "Felaket gelip çattığında Walmart'ın bütün rafları boşsa anarşiye bir öğün mesafede izlemektir." Yatak odalarını gezdim. Amy'nin ve Sean'ın odaları. Amy'ninki pembe, Sean'ınki mavi. Duvarında elimle raptiyelediğim örümcek adam posteri. Gördüğüm her aşina şeyle kalbim daha da titriyordu. Bir oyuncak, Amy'nin başucundaki Barbie lambası, Sean'ın Batman papuçları. Daha fazla dayanamayacağımı hissettim. Müştemilata son girdiğim zaman da hissettiğim gibi. Üstelik öfke, tecavüze uğramışlık duygusu, tozlu yatağın üzerine çöküp ağlayacak gibi oldum. Gözüme tavan altı dolaplardan birindeki atılmış bir giysi kümesi çarptı. Bu dolabı sadece bir kez Kyle'ın bütün eşyalarını, eski bir CD çalarla bir televizyon, bir oyun konsolu, kitaplar ve eski giysilerle dolu 2 şeffaf plastik kutu yerleştirmek için açtığımı hatırladım. Kyle Serenity Ridge'e taşındıktan sonra Jack buna katlanamayacağımı düşünerek dolabı boşaltmıştı. Müştemilatı yağmalayan her kimse çok belirli bir şey arıyor olmalıydı. Yoksa hiç kimse bu kadar zahmete katlanmazdı. Polise telefon edip haber vermem gerekiyordu. Yataktan kalkarken Kyle'ın karmaşık loşluktan burdunu çıkarmış eski egzersiz bisikletini gördüm. Ardından da gözlerden uzakta kirişlere sıkıştırılmış bir şey dikkatimi çekti. Dolabın içine baktım. Kırmızı kapaklıydı. Yiyecek saklama kutuları gibiydi. Onun hemen yanında da kirişle çatının yalıtımı arasına sıkıştırılmış ince siyah defter gibi bir şey. Uzandım ve kutuyu girintiden çekip çıkardım. Eskimiş 2 lastik bantla tutturulmuştu. Çıkarmaya çalışınca bantlar eskilikten parçalanıp döküldü. Kutuyu açtım. Leş gibi bir ot kokusu yayıldı. Kutunun içinde camdan bir marihuana piposuyla sarı plastikten beyaz vidalı kapaklı bir hap şişesi vardı. Marihuana kokusu burnuma doldu. Kapatılmış birkaç plastik poşet buldum. Kyle'ın eski esrar zulası. Kutuyla içindekileri yere bırakıp siyah deftere döndü. Burada ne arıyordu? Kyle'ın mıydı yoksa defteri buraya Jack mi saklamıştı? Siyah defteri almak için uzanırken cep telefonum çaldı. Sinirlerimin gerginliğinden irkildim. Cevapla düğmesine basarken arayan numaraya dikkat etmedim. "Mrs. Kelly." Tanner'ın sesini tanıdım. "Evet."
Rahatsız ettiğim için bağışlayın hanımefendi, buluşabilir miyiz diye soracaktım da.
Ne zaman?
Bu öğleden sonra. Biliyorum bütün yaşadıklarınızın üzerinden pek zaman geçmedi ama çok önemli.
Bana nedenini söyleyemez misiniz?
Bunları gerçekten telefonda konuşmak istemiyorum.
Yoksa bir şey...
Ceset mi demek istiyorsunuz? Hayır Mrs. Kelly, henüz bulamadık.
Öyleyse bu kadar önemli olan ne?
Bunu yüz yüze anlatmayı tercih ederim.
Bu kadar önemli olduğuna göre şimdi söylemenizi istiyorum.
Mrs. Kelly, tamamlanması gereken bir laboratuvar işi var. Şu anda adli tıpçılardan haber bekliyorum. Onlardan istediğim bazı bilgileri vermelerini bekliyorum. Doğrulanana kadar bu konuyu konuşmamayı tercih ederim.
Ne doğrulanana kadar?
Hanımefendi, lütfen fazla ısrar etmeyin. Daha sonra arayayım mı?
Tanner'a birilerinin müştemilata zorla girdiğini söylememek için kendimi zor tutuyordum. Ama ya bunu yapan Jack ise, ya soruşturmada parmak izleri ya da başka bir şeyler bulunursa, Jack bu yüzden beni suçlar ve tehdidini yerine getirir miydi? Konuyu şimdilik dillendirmemeye karar verdim ama içimde bir şaşkınlık ve umutsuzluk duygusu vardı.
Gerçeği öğrenmek için 8 yıl bekledim, 8 yıl. Kaza yerini görüp Dexter'a ailemin hayatta olabileceğini söylemesini işittikten sonra daha fazla bekleyemem. Beklersem sanırım çıldıracağım.
Tanner bir şey söylemedi.
Bunu anlayamıyor musunuz? Lütfen yalvarırım, bana bir şey anlatın.
Uzun bir sessizlik. Tanner'ın içini çektiğini, sonra da uzun bir soluk aldığını duydum.
Kaza yerinde bir iki gelişme var Mrs. Kelly. Dediğim gibi laboratuvar sonuçlarını bekliyorum.
Bütün gelişmelerle ilgili laboratuvar sonuçlarını mı bekliyorsunuz?
Hayır, hepsinin değil.
Öyleyse lütfen bana anlatabileceklerinizi anlatın.
Tanner bir karar vermeye çalışıyormuş gibi yine uzun bir sessizlik.
Belki önemli, belki de değil.
Ve?
O alüminyum çantayı açmayı başardılar. İçinden buldukları şeylerin içinde bir de defter vardı. İçinde de çiziktirilmiş birkaç satır. El yazısını çözmekte zorlanıyorlar. Gelip bir görmenizi istedim.
Soğuk bir elin uzanıp kalbimi kavradığını hissettim. Jack. Jack'in el yazısı çok okunaksızdı. Doktor olman gerekirdi diye takılırdık.
Sadece bir kelimeyi, ilk satırdaki kelimelerden birini çözebildim. Sizin için bir anlamı olabilir, olmaya da bilir.
Hattın ucunda Tanner'ın sessizliğindeki uğursuzluğu hissedip bekledim. Sabırsızlığım öfkeye dönüyordu. Tanrı aşkına söyleyin diye bağırmak istedim.
Neymiş o kelime?
Kırmızı.
Telefonu kapattıktan sonra olduğum yerde kala kaldım. Gerçek bir şok. Kulaklarımda Tanner'ın söyledikleri çınlıyor. Kırmızı. Annemin intihar ettiği gün karaladığı o kelime. Şaşkınlık içindeydim. Bir ses işitip kasıldım. Ahşaptaki bir ayak sesi, ayakkabı ya da çizmenin çıkaracağı gibi belirgin bir ses, müştemilatın dışından geliyor gibiydi. Ardından babamın arka verandasındaki rüzgar çanlarının çınladığını duydum. Pencereden dışarı baktım, çıngırakların boruları sallanıyordu ama kimseyi göremiyordum. Ağaç dallarını karıştıran bir rüzgar da yoktu. O gün havada en ufak bir esinti hissetmemiştim. Kalbim daha hızlı vurmaya başladı. Elimde çifte emniyet mandalını açtım, merdivenden inip müştemilatın ön verandasına çıktım. Eve doğru baktım, yine bir şey göremedim. Ama rüzgar çanlarının sesinin kesilmeye başladığını duydum.
Ani bir sağanak mı, yoksa bir hareket mi?
Ana evin arka verandasına gitmek için çimenlerden geçip kaplamanın üzerinde yürürken ayaklarımın altında tahtaların çatırdadığını işittim. Arka kapıyı açık bırakmıştım, hala açıktı, mutfağa girdim. Mutfağa girdiğim anda siyahlara bürünmüş kayak maskeli bir adam üzerime atıldı. Sol eliyle çiftenin namlusuna yapışıp öylesine korkunç bir güçle çekti ki göğsüm parçalanacak sandım. Öteki eliyle gırtlağıma vurdu. Elektrik çarpmış gibi keskin bir acı duydum. Bir an sonra kaslarım şiddetli bir spazmla kasıldı. Ardından da her şey karardı.
15. ayrımın sonu. Sayfa 165.